Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Yazılan yazıların, üst perdeden yapılan açıklamaların ve suçlamaların ardı arkası kesilmiyordu. Türk Kadınlar Birliği üyelerinin bir tek vatan haini ilan edilmedikleri kalmıştı. Birliğin olağanüstü toplantısında Başkan Nezihe Muhittin kürsüye çıktı. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Öfkeli ve sert konuşmasını işte bu meydan okumayla bitirdi.
Biz ölünceye kadar bu hak uğrunda çalışacağız. Ve ömrümüz kifayet etmez, bu hakkı alamazsak ahfadımız, torunlarımız mutlaka alacaktır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde demir iradeli bir kadının hikayesiyle huzurlarınızdayız. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet devrimleri kapsamında 1934 yılında kadınlara da seçme ve seçilme hakkı tanındı. Günümüze kadar gelen resmi anlatılarda hep Cumhuriyet devrimlerinin kadınlara onurunu iade ettiği, Türkiye'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Müslüman toplumlu ülke olduğu, hatta bu konuda çoğu Avrupa ülkesinin bile Türkiye'nin gerisinde kaldığı vurgulandı. Hiç kuşkusuz Türkiye'nin çağdaşlaşma devrimlerinde kadınlar için atılan adımlar büyük kazanımlar içeriyor. Peki kadınlara bu haklar altın tepside mi bahşedildi? Türkiye'de kadınlar tüm dünyanın kadınları gibi erkeklerle aynı haklara sahip olmak için büyük bir savaş veriyorlar. 1934'ten 11 sene önce henüz Cumhuriyet'in yeni kurulduğu günlerde seçme ve seçilme hakkı için çalıştılar, mücadele ettiler. Bu uğurda horlanıp aşağılandılar. İftiralara, suçlamalara, soruşturmalara maruz kaldılar. Bu mücadelenin başrollerinden birinde Nezihe Muhittin vardı. Ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'in yeni bölümünde ülkesi ve ülkesinin kadınları için mücadele etmek zorunda kaldığı engeller neticesinde akli dengesini dahi yitirmiş bir kadının olağanüstü mücadelesini sizlerle paylaşacağız. Nezihe Muhittin kimdir? 1889'da ceza hakimi Muhittin Bey'in kızı olarak Kandilli'de doğdu. O zamanların toplumsal yapısında kız çocukların en iyi eğitimi almasını savunan bir babaya sahip olmak en büyük şanstı. Arapça ve Farsça'nın ardından Almanca ve Fransızca öğrendi. Öğrendiği yabancı diller sayesinde uluslararası yayınlara ve akımlara vakıf olmayı başardı. Sosyal yaşamın içinde yer aldı. O günlerde bir kadın için pek de sıradan olmayan sporlarla ilgilendi. At bindi. Kandilli'den kayıkla tek başına boğaza açıldı. İkinci meşrutiyetin hürriyet rüzgarlarının estiği yıllardı. Kızların eğitim için Avrupa'ya gönderilmesini destekleyen ilk yazısı yayımlandığında sadece 18 yaşındaydı. İstibdat döneminde doğan Nezihe henüz 19'undayken 1908 devrimini görmüştü. Abdülhamit'i devirip yeniden meşrutiyeti ilan eden Jön Türklere gencecik yaşında büyük bir destek verdi genç Nezihe Hanım. 1909 Maarif Nezareti'nin öğretmenlik sınavını kazanıp hayata atıldı. Kız İdadi Mektebi'nde fen bilimleri hocası oldu. O dönemin en büyük efsanelerinden Halide Edip'ten sonra adından en çok bahsettiren kadın aktivistti. 1912'de Balkan Savaşları sonrası hayır işleri için kurulan Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği'nin kurucusu oldu. Donanmayı desteklemek için kurulan Donanma Cemiyeti'nin Kadınlar Şubesi'nin de yönetiminde yer aldı. Bu süreçte edebi yönünü sürekli geliştirdi. Hep yazdı. Şebab-ı Tabap, Benliğim Benimdir, İstanbul'da Bir Landru gibi kadınların sorunlarını işleyen romanlar kaleme aldı. Ancak asıl büyük mücadelesi ve derdi büyüyordu. Başka bir şey düşlüyordu. Nezihe Muhittin, kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olmasını istiyordu. 1900'lerin başında ABD ve Avrupa'da kadınların bu hak için verdiği mücadelelerden, grevlerden, eylemlerden çok etkilenmişti. Yeni Türkiye'de kadınlar da aynı mücadeleyi vermeliydi. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Nezihe Muhittin bu konuyu gündemine aldı. O günlerde Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Ankara'da yeni rejimin temelleri atılıyordu. Henüz daha Cumhuriyet bile kurulmamıştı. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da birleştirdiği direniş örgütlerini Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla bir siyasi hareket haline getirmek istiyordu. Meclis seçime gitme kararı aldı. Müzakereye açılan seçim kanununun ikinci maddesinde 18 yaşını geçen her erkek seçme hakkına sahiptir yazıyordu. Kimsenin de bu maddeye bir itirazı yoktu. Tam da bu sırada Ahmet Emin Yalman'ın Vakit Gazetesi'nin açtığı kadınlara seçme ve seçilme hakkı tartışması büyük ilgi gördü. Bu tartışmanın ardından Nezihe Muhittin artık kendi sırasının geldiğini hissetti ve harekete geçti. 15 Haziran 1923'te daha Cumhuriyet bile kurulmamıştı. Kadınların siyasi hakları için bir kadın şurası toplamaya karar verdiklerini açıkladı. O sırada milli mücadelenin silahlı safhası henüz sonuçlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın da sürekli olarak ifade ettiği üzere kadınlar zaferin kazanılmasında çok önemli rollere sahipti. Anadolu kadını savaş boyunca İnebolu'dan Ankara'ya yürüyerek mermi taşımış, tren ve köprü yapımlarında gece gündüz çalışmış, cephe gerisinde hemşirelik, hasta bakıcılığı yapmıştı. Nitekim Mustafa Kemal Paşa 27 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi'nin hemen ardından Bursa'daki öğretmen okulunda yaptığı konuşmada şunları söyledi.
Şehit askeri minnetle yad ediyorum. Kurtuluşa emek vermiş herkesi selamlıyorum. Dünyanın hiçbir kadını ben vatanımı kurtarmak için Türk kadınından daha çok çalıştım diyemez.
Peki bu övgülerin siyasi bir sonucu da olmayacak mıydı? Nezihe Muhittin işte o günlerde bu sonuç için öne atıldı. Bir siyasi parti kurmaya karar verdi. Üstelik henüz daha CHP bile kurulmamıştı. Bunun için ilk etapta bir toplantı organize etti. Arkadaşlarıyla birlikte örgütlenerek bir şura toplamaya karar verdi. Çağrı metninde kadınları bu şuraya çağırdı.
Memleket kadınının öz şahsiyetini ve haysiyetini koruyacak feraseti vardır. O kadınlar ki hiçbir zorluktan yılmamış, güçlükler karşısında aciz kalmamıştır. Düşmandan temizlenen mukaddes vatan toprağı, memleketin cefakar ve vakur kadınlarını bir kere daha vazifeye çağırıyor.
Bu çağrının sonunda 15 Haziran 1923 günü Darülfünun konferans salonunda toplanan Kadınlar Şurası'nda beklenen karar çıktı. Kadınlar Halk Fırkası kurulacaktı. Nezihe Muhittin ise ne istediklerini anlattığı Vakit Gazetesi'nde çıkan yazısında devrimin kadınlara haklarını vermesi için çalışacaklarını çok güçlü bir şekilde ifade etti.
Onları bize vermeseler bile biz onları alacağız. Hiç şüphesiz hak, azmin, fiilin ve liyakatindir. Kadınlarımızın şu 15 seneden beri ibraz ettiği fikri teşebbüs ve faaliyet, o mevkilere oturmak için bize bir hak bahşetmiştir. Memleketin gerçek ihtiyacı da o mevkilere bizim sahip olmaklığımızı emrediyor.
Ancak Nezihe Muhittin ve arkadaşlarının bu atılgan, kararlı tutumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pek hoş karşılanmadı. Daha henüz Lozan görüşmeleri tamamlanmadan, ülkenin sınırları, rejimi, hatta ismi bile belli olmadan kadınların bu çabaları çok yadırgandı. Hedefteki isimse Nezihe Muhittin oldu. Kadınlar Partisi'nin tüzüğü ve programı basında yer aldı. İlk hedef belediye seçimlerinde oy verme hakkıydı. Kadınların askerlik hizmetini yapması gibi radikal taleplere bile programında yer veren partinin Anadolu'da örgütlenmesi için harekete geçilecekti. Parti üyesi kadınlardan il ve ilçe temsilcileri seçildi. Basında ise eleştirel yorumlar yapılıyordu. Nezihe Muhittin'in gizli bir ajandası olduğunu iddia edip tüm dertleri mebus olmak minvalinde yorumlar yapıldı. Valilik parti kuruluşuna karar vermesi için evrakları ve tüzüğü Ankara'ya İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. İlk kez bir parti kuruluyordu. Buna da ancak Ankara karar verebilirdi. Kamuoyunun kulağına ise kadınların siyasi hakları ile ilgili kar suyu kaçırılmıştı bir kere. 1923 Temmuz'unda İzmir'de yapılan milletvekili seçimlerinde sandıklardan aday olmadıkları halde Halide Edibe 3, Atatürk'ün eşi Latife Hanım'a da bir oy çıkmıştı. Kadınlar Halk Fırkası'na ilgi artıyordu. Gelin görün ki ilgi ve tanınırlık arttıkça kendilerine karşı muhalefet de derinleşti. Parti kuruluşu için cevap 8 ay sonra geldi. Kadınlar Halk Fırkası'nın programı bazı düşünceler sebebiyle hükümetçe reddedilmişti. Bu düşüncelerin neler olduğu hakkındaysa hiçbir ayrıntıya girilmedi. Bu noktada bölümümüze kısa bir ara veriyoruz. Geri döndüğümüzde bu cesur kadının mücadelesini anlatmayı sürdüreceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız haddini aşan yaşam rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yarışır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Kadınlar Partisi'nin kuruluşuna izin verilmezken Türkiye Devleti'nin ilk resmi siyasi partisi 9 Eylül 1923'te kuruldu. Artık Cumhuriyet Halk Fırkası resmileşmişti. Şimdilik başka partiye gerek yoktu. Nezihe Muhittin başka bir çare düşünmeye başladı. Siyasi mücadele için önü tıkanmıştı. Daha yavaş adımlarla ilerlemeye karar verdi. Partinin programını biraz yumuşatıp tüzüklerine birliğin siyasetle alakası yoktur maddesini eklediler. Bu programla başvurdukları valilik bu kez Türk Kadınlar Birliği'nin kurulmasına izin verdi. Siyasi parti kurulamamış ama birlik kurulmuştu. Ama esas hedef değişmemişti. 400 üyeye ulaşan birlik seçimlerde Halide Edip ve Nezihe Muhittin'i mebusluk için aday gösterdi. Sembolik olan bu adaylıklara en büyük tepki Cumhuriyet Gazetesi ve Yunus Nadi'den geldi. Cinsi Latif, Havva Kızları gibi cinsiyetçi tanımlamalarla andığı kadınlarla alay eden, kendi propagandalarını yapmakla suçlayan Yunus Nadi ile Nezihe Muhittin arasında gazeteler üzerinden sert bir polemik başladı. Nezihe Muhittin, Yunus Nadi'ye zehir zemberek bir yanıt verdi.
Yunan çizmeleri Ankara önlerine vardığında memleketin kadınları İstiklal yolunda günlerce yürüyüp mermi taşırken Cinsi Latif miydi? Veyahut cephe gerisinde yaralarınızı saran, icabında cenk meydanında düşmanla vuruşanlar Havva kızları mıdır? Haleti ruhiyeniz ile hakir gördüğünüz o kadınlar, evvela şahsiyetini, pekala istikbalini de çürümüş zihinlerden kurtarmaya muktedir olacaktır.
Aynı günlerde Cumhuriyet Gazetesi de Şehzeyit isyanına atıfta bulunarak Nezihe Muhittin'e saldırıyordu.
Türkiye'nin hayatında çok mühim meseleler mevcut olduğu bir zamanda hanımlarımızın mebusluk propagandası veya reklamı ile meşgul olmalarını lakaydane seyredemezdik.
Eleştiriler sadece fikirsel temelde kalmadı. Cinsiyetçi yazılar ve yorumlar da yapılıyordu. Yunus Nadi bir yazısında kadınların mücadelesini şu ifadelerle küçümsedi.
Salonda zarifane konuşmaktan yahut gazetecilere resimlerini vermekten yahut da balodan sinemaya, sinemadan dansa koşan hanımlara karşı açık ve samimi konuşalım. Biz erkekler hürmet de etsek yalandır. Bu hürmet ancak onların zarafetlerine daha ince bir çeşni vermek ve sonra da bu zarafeti şaşırmış ve hayran seyri temaşa seyretmek içindir.
Tüm bunlar yaşanırken Nezihe Muhittin devrin önemli kanaat önderleriyle toplantılar düzenledi. Camilerde kadınlarla ilgili vaaz vermek için Diyanet İşleri'ne başvurdu. Dünyadaki kadın hareketleriyle ilişkiler kurdu. Eleştiriler arttıkça Nezihe Hanım daha çok hırslanıyordu. Kadınlar Birliği üyeleri 1926 yılında bu kez Cumhuriyet Halk Fırkası'na üye olmak için başvurdular. başvuru karşısında şaşıran CHP bir yanıt veremedi. Başvuruyla ilgili gazetelerin sıkıştırdığı CHP müfettişi, kadınlar evlerinde yapacak iş bulamazsa bu işlerle ilgilenmeye başlayabilirler dedi. Kadınlar Birliği ne yapıp ediyor, gazetelerin birinci sayfalarından düşmüyordu. Kadınlar polis de olabilir gibi açıklamalarla kamuoyunun kadın meselesine ilgisini hep diri tutmayı başardılar. Cumhuriyet bu teklifi de alaycı bir dille karşılamakta gecikmedi.
Mebus olamayacağını anlayan kadınlar şimdi de polis olmak istiyor.
1927 yılında toplanan Türk Kadınlar Birliği Kongresi'nde 3 yıl önce programdan çıkarılan siyasal hakların alınması için çalışılacaktır maddesi yeni bir formülle geri getirildi. Nezihe Muhittin yeniden başkanlığa seçildi. İşte bu sonun başlangıcı olacaktı. Devletle inatlaşan kadınlar için düğmeye basıldı. Linç kampanyası kongreden hemen sonraki gün başlatıldı. Üyelerden birkaçı basına, CHP'ye, valiliğe ve emniyete mektup yazarak Nezihe Muhittin'in yolsuzluk yaptığını, kongrede seçimlerde yapılan usulsüzlükler sebebiyle Kadınlar Birliği'nin illegal bir yapılanma olduğunu iddia ettiler. Ertesi gün Nezihe Muhittin hemen bir basın toplantısı düzenleyerek bütün iddiaları reddetti. Yeni program valilikçe onaylandı. Yolsuzluk iddiaları da asılsız çıktı. Türk Kadınlar Birliği 1927 seçimleri için çalışmaya başladı. Bu kez yine Ankara'yı ters köşeye yatıracak bir hamle yapıldı. CHP'den kadın aday gösterilmesi için çalışılacaktı. CHP bu hamleye anayasaya uygun değil diyerek karşı çıktı. Kadınlar Birliği bir adım daha ileri gitti ve seçimler için aralarında Nezihe Muhittin'in de olduğu 4 kadın adayını kamuoyuna açıkladı. Bütün gözler Kadınlar Birliği'ne çevrilmişti. Basın birliğin tüm toplantılarını yakından izliyordu. Sadece yerli basın değil, yabancı basın da birliğin peşindeydi. New York Times muhabirinin izlediği toplantıyla seçim kampanyasında ikinci bir adım daha atıldı. Bir heyet kurulacak. Bu heyet Cumhurbaşkanı Atatürk'ü ziyaret ederek ondan anayasanın değiştirilerek kadınlara oy hakkı verilmesini isteyecekti. Kampanya meclisinde gündemine geldi. Kadın vekil adaylığını destekleyen vekillere yanıt Savunma Bakanı Recep Peker'den geldi. Kürsüye çıkan Peker, Kadınlar Birliği'nin adını vermeden bir heyet diye bahsedip kadınları meclis yerine orduya çağırdı.
Madem ki Türk vatanıyla ve mukadderatı ile fiilen meşgul olmak arzusundasınız, o halde bu meşguliyeti fiiliyenin şerefli bir cephesi vardır ki sizi oraya davet ederim.
Atatürk'e çok yakın isimlerden Fahri Rıfkı da tartışmaya sert biçimde katılmıştı. Milliyet'te çıkan yazısında bu davada ciddiyet görmediğini söyleyip Kadınlar Birliği'ne seslendi.
Erkeklerle uğraşmaya başlamadan önce inkılapları Türk kadınlarına kabul ettirmeye çalışın.
Artık Kadınlar Birliği'ne karşı atış serbestti. Bu arada birliğin seçimlerde gösterdiği feminist erkek aday Kenan Bey de baskılara dayanamayarak adaylıktan çekildi. Türk Kadınlar Birliği devlete muhalif, anarşist bir oluşum olarak lanse ediliyordu. Üstlerine çok gelindiğini anlayan Nezihe Muhittin saldırılara karşı geri adım atmak zorunda kaldı. Türk Kadınlar Birliği seçimlerde milletvekili adayı göstermekten vazgeçtiğini açıkladı. Nezihe Muhittin geri adım atmış da atmasına ama asıl hedefini ve misyonunu asla unutmadı. O günlerde o meşhur konuşmasını yaptı.
Biz ölünceye kadar bu hak uğrunda çalışacağız. Ve ömrümüz kifayet etmez, bu hakkı alamazsak ahfadımız, torunlarımız mutlaka alacaktır.
Baskılara meydan okuyan Nezihe Muhittin'e yanıt çok sert oldu. Önce 25 Ağustos 1927 günü TKB'nin Heybeliada'da düzenlediği yaz kampı polis tarafından basıldı. İzinsiz olduğu gerekçesiyle çadırlar söküldü. Birliğin Değirmendere'ye düzenlediği gemi gezisi de iptal edildi. Kısa bir süre sonra daha önce işe yaramayan yolsuzluk iddiaları yeniden sandıklardan çıkarıldı. Basında Nezihe Muhittin'i itibarsızlaştırma kampanyası başlatıldı. 10 Eylül günü polis dernek binasında arama yaptı. Valilik aramanın ardından basına Nezihe Muhittin'in birlik kasasından 500 lirayı kendisi için harcadığını, dernek merkezini evi gibi kullandığını açıkladı. 19 Eylül günü polis, Kadınlar Birliği'nin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu ve belgelerini el koydu. Nezihe Muhittin ise henüz pes etmemişti. Birliği olağanüstü kongreye çağırdı. Polisten evraklarının kendisine iadesini istedi. Polis belgeleri vermeyerek kongrenin yapılmasını yasakladı. Cemiyet idaresi gelişmeler üzerine Nezihe Muhittin'in Cihangir'deki evinde toplandı. Savcılığa dilekçe yazıldı. Heyet üyeleri gazetelere Muhittin'i destekleyen beyanlar verdiler. Muhittin'in arkasında yabancı güçlerin olduğu, Cihangir'de evinde oturduğu söylenen Belçikalı bir kadın tarafından yönlendirildiği yazıldı. Nihayetinde valilik eliyle Türk Kadınlar Birliği'ne darbe yapıldı. Birliğe kayyum bir yönetim atandı. Nezihe Hanım'ı şikayet eden birlik üyeleri valilik tarafından birliğin yeni yönetim olarak atandılar. Yeni Türkiye Kadınlar Birliği'nin ilk icraatı da Nezihe Muhittin'i ihraç etmek oldu. Nezihe Muhittin kendi kurduğu Türk Kadınlar Birliği'nden resmen kovulmuştu. Nezihe Hanım yine susmadı. Hakkındaki iddialar için iğrenç dedi. Basında uzun süre onun adından sadece adliye haberlerinde bahsettiler. Hakkında açılan davalar 1929 yılında çıkan afla düşene kadar devam etti. Türk Kadınlar Birliği'nin yeni başkanı Latife Bekir, gazetecilerin siyasetle ilgilenecek misiniz sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Hayır, biz Nezihe Hanım gibi hayallerin peşinden koşacak değiliz.
Nezihe Hanım o hayallerinin peşinde koşmaya bir süre daha devam etti. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası onu Beyoğlu ikinci sıradan aday gösterdi. İlk sırada Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım vardı. Ancak buna rağmen seçilemedi. Serbest Cumhuriyet Fırkası da bir süre sonra kapanarak kendini feshetti. Nezihe Hanım geri çekildi. Yazılarını yazmaya ve öğretmenlik yapmaya devam etti. Uğruna linç edildiği, hayatın kendisine zindan edildiği hayali ise 1934 yılında gerçekleşti. Meclis 5 Aralık 1934 günü kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren kanunun teklifini kabul etti. Bu uğurda uzun yıllar mücadele eden Nezihe Hanım'dansa çoğu yerde hiç bahsedilmedi. Öyle ki kutlama için düzenlenen toplantıya Nezihe Muhittin çağrılmadı. Ama o yine de suya sabuna dokunmaktan vazgeçmedi. İsimsiz yazılar yazdı. Türk Kadını adında bir kitap kaleme aldı. Seçme ve seçilme hakkının verilmesinden sonra 1935'teki ilk seçimde İstanbul'dan bağımsız aday oldu. Nezihe Muhittin gibi siyasi hayallerimiz yok diyen Latife Bekir de 1946 yılında CHP'den meclise girdi. Birlik daha sonraki yıllarda Kemalist Kadınların Hayırseverlik Kurumu haline geldi. 90'lardaki laiklik mücadelelerinde başı çekti. Artık tamamen elini eteğini çeken Nezihe Muhittin ise evinde her ayın ilk cuması kadınlarla çay sohbetlerinde bir araya geliyor, lise öğretmenliği yapıyor, popüler romanlar yazarak hayatını kazanmaya çalışıyordu. Ancak bu unutulmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılan heyecanlı bünyesi ve berrak zihni daha fazla dayanamadı. Ömrünün son demlerini akıl hastanesinde geçirdi. 10 Şubat 1958 günü Şişli'deki o akıl hastanesinde tek başınayken hayatını kaybetti. Şişli Camii'nden kaldırılan cenazesinde eşinden ve yakın dostlarından başka kimse yoktu. Kurucusu olduğu Türk Kadınlar Birliği bir çelenk göndermekle yetindi. Nezihe Hanım'ın tek oğlu Malik de annesinin ölümünden sonra ortalardan kayboldu. Onun da Beyoğlu sokaklarında yaşadığı ve öldüğü söylenir. Türkiye'de kadınlara verilen haklar bir lütuf değildi. O haklar için daima hayaller kuruldu, uykular kaçtı. Bu haklar için büyük bir savaş veren Nezihe Hanım, kendi kurduğu birliğine atılsa da mücadelesi asla unutulmadı. Yeni devletin kadınlara bir hediye ve lütuf gibi sunduğu seçme seçilme hakkı, aslında zorlu şura toplantılarının, öfkeli nutukların, hararetli tartışmaların, polis baskınlarının, mahkeme kapılarının, kayyumların, bildiri savaşlarının, hakaret ve aşağılamaların sonucunda büyük bir mücadeleyle kazanılmıştı. Tüm bu sürecin Nezihe Hanım'a armağanıysa yitirdiği akli dengesi ve cenazesine gönderilen bir kuru çiçek oldu. Bizler de Bilgisel'in bu bölümünde Nezihe Hanım'ı ve onun mücadelesini, davasını Dünya Kadınlar Günü şerefine saygıyla anıyoruz. Evde, sokakta, mecliste, iş yerinde, atölyede, okulda üreten ve var eden kadınların ayrımcılığa ve cinsiyetçiliğe karşı bizlere ilham veren tüm mücadelelerine selam ve saygıyla. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.